Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Behmen 1403 Hicri Kameri, 16 Şaban 1446 ve Miladi 15 Şubat 2025 Cumartesi. Bu akşamki ayinimizde sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Amerikan Başkanı'nın bölge yönelik yeni tehditleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Podcast'ı, Kalıcı Yatır, Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Amerikan hükümetinin göçmenlere ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı davranışını haksız buldu. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri görüştü. İran Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Tahran ile Şam arasında mesaj alışverişlerinin gerçekleştiğini doğruladı. Hamas ile Siyonist rejim arasında esir takası gerçekleşti. Hizbullah, İran ile mükemmel ilişkiler Lübnan'ın yararına olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Amerikan hükümetinin göçmenleri ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı davranışını haksız ve insan hakları normlarına aykırı bulduğunu belirterek kınadı. Pars Today'in İran'dan nakden verdiği habere göre İsmail Bekai bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada göçmenlere yönelik uluslararası normlara uyulmasının önemine değinirken İran vatandaşlarına yönelik sert ve insanlık dışı muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek Dışişleri Bakanlığı'nın yasal görevlere doğrultusunda İran vatandaşlarının haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı. Sözcü Bekay bu kapsamda Washington'daki İran Çıkarlarını Koruma Ofisi ve Güney Amerika'daki diğer diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine Amerika'dan sınır dışı edilen vatandaşlara her türlü yardımı sağlamaları için gerekli talimatların verildiğini belirtti. İran, tüm İranlıların vatanıdır ve vatandaşlarımız özgürce vatanlarına dönebilir ve seyahat edebilir diyen Bekay, Dışişleri Bakanlığı'nın bu süreci kolaylaştırmaya ve bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahir Celalzadeh, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizadeh ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celilzade, Azerbaycan Tahran Büyükelçisi Alizade ile bir araya geldiğini duyurdu. Celilzade sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi ile samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra konsolosluk konuları ve İran İslam Cumhuriyeti Parlamenter Heyeti'nin Bakü'deki Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'na katılımı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye özel temsilcisi Tahran ile Şam arasında mesaj alışverişinin gerçekleştiğini doğruladı. İran'ın Suriye'nin mevcut yetkileriyle dolaylı olarak iletişimde olduğunu ve mesajları aldığını belirtti. Parsüde'nin Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin Tahran ile Şam arasında olumlu mesaj alışverişine dair son açıklamalarını doğruladı. Şeybani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin mevcut yetkileriyle dolaylı olarak iletişimde olduğunu ve mesajlar aldıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi, İran'ın Suriye'deki gelişmelere ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik bakış açısının ileriye dönük olduğunu vurguladı. Şeybani, İran'ın Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve uygun zamanda kendi özel kararlarını alacaklarını belirtti. Suriye'deki tüm siyasi grupların ülkenin kaderini belirlemede rol alması gerektiğini ifade eden Şeybani, İran'ın Şam'daki gelişmelere dair tutumunun net olduğunu söyledi. İran'ın Suriye'nin Orta Doğu'daki özel konumuna vurgu yaparak, ülkenin geleceği ve kaderinin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine inandıklarını ve tüm siyasi akımların bu süreçte yer alması gerektiğini dile getirdi. Şeybani, Suriye'nin istikrarı ve huzurunun İran için büyük önem taşıdığını belirterek, ülkenin iç işlerine her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi, Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye özel temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerde Şam'daki gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Bu ziyaretin bölgesel temasların bir parçası olarak ve Suriye'deki gelişmelerde etkili olan ülkelerle yürütülen istişarelerin devamı niteliğinde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın askeri kanadı Seyyidin El Kassam Tugayları ateşkes anlaşmasının birinci aşamasındaki esir takasının 6. turu kapsamında bir Amerikan vatandaşı İsrail 3 esiri daha Kızıl Haç'a teslim etti. Gazze Şeridi'nde tutulan İsrail esirlerden 3'ünü daha bu sabah serbest bırakılmasına karşılık işgal rejiminin de Filistinli 369 esiri serbest bırakılıyor. Kızıl Haç temsilcisi esirlerden Sagoe Dekelçin ve Yair Horn'u, El Kassam Tugaylarından Aleksandra Trufanov'u da İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs serüvenlerinden teslim aldı. Esirler için düzenlenen teslim töreni Han Yunus kentinin Es-Satrul Garbi bölgesinde Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar'ın evinin yakınlarında gerçekleştirildi. Hamas, İsrail esirlerin tesliminden önce yaptığı açıklamada arabuluculardan işgal rejiminin anlaşmaya uyacağına dair güvence aldığını bildirdi.
Hamas hareketi yeni esir takası turunda Siyonist esirlerin serbest bırakılmasının diğer esirlerin özgürlüğü için müzakere ve anlaşma dışında bir yol olmadığını kanıtladığını vurguladı. Ayrıca esir teslim töreninde Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın görüntülerinin kullanılmasının Filistin'in özgürlüğüne giden yolda önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Parsüde'nin İNA'dan aktardığına göre Hamas hareketi 6. esir takası turunda Siyonist esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yayınladığı bildiride şu ifadeleri kullandı. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sembolik görüntülerinden yer alması ve Filistin halkının Siyonist esirlerin teslimi törenine geniş katılımı, işgal rejimine ve destekçilerine yeni bir mesajdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Hamas düşman siyonistlerin esirlerinden 6. grubunun serbest bırakılmasının bu esirlerin özgürlüğü için müzakere ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaktan başka bir yol olmadığının bir teyidi olduğunu vurguladı. Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı. Halkımız İslam ümmeti ve dünyanın özgür insanları esir takası anlaşmasında direnişin gücünü, onurunu, kararlılığını gösteren sahneleri tanıklık ediyor. Bu anlaşma Filistin halkı ile direnişin dayanışmasının bir yansımasıdır. Hamas şu vurgu yaptı. Ey Kudüs, biz senin askerleriniz. Şehit ol ki biz ahdimize sadığız. Meydanda dimdik ayaktayız. Özgürlük yolunda ilerliyoruz ve geri adım atmamamız ve zafiyet göstermemiz söz konusu değildir. Hamas hareketi son olarak da şu mesajı verdi. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Kudüs'ten başka bir hicret yolu yoktur. Bu, Amerikan Başkanı Trump ve onun emperyalist ve işgalci destekçilerinden Filistinlileri zorla göç ettirme ve Filistin davasını yok etme planlarına karşı bizim net cevabımızdır.
Trump'ın Gazze halkına tepkiler sürüyor. Gazze hakkındaki planına tepkiler sürüyor. Ayrıntılar arkadaşımız aktarıyor.
Birleşmiş Milletler'deki Arap grubu Gazze'deki Filistinlerin zorla yerinden edilmesine yönelik herhangi bir planı şiddetle reddetti ve bunu uluslararası yasaların ihlali olarak nitelendirdi. Pars Today'e göre Kuveyt'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Tarık El-Banai Cuma günü New York'taki Arap grubunun basın toplantısının başkanı olarak şunları söyledi. Gazze'deki Filistinlerin yerinden edilmesi açıkça reddedilmelidir. Arap grubu bu tür bir adımı 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonu'nun 49. maddesinin açıkça ihlali olarak kararlılıkla reddetmektedir. Bu açıklama İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi Büyükelçileri tarafından da desteklendi. Kuveyt temsilcisi uluslararası toplumun zorla göçtürmeye karşı olan tutumunu memnuniyetle karşıladı ve üye ülkelerin birleşik ve açık bir şekilde karşı çıkmalarını istedi. El-Banai Gazze'nin geleceğine dair vizyonunu çizerek Arap ülkelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve uluslararası alanda tanınmasını istediklerini ve Gazze'nin gelişmiş ve güzel bir Filistin olmasını dilediklerini belirtti. Kuveyt temsilcisi İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı askeri operasyonlarına da kınayarak bunları uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Derhal durdurulmaları gerektiğini vurguladı. El-Banai Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararını vurgulayarak bunu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlıklarının son bulması için bir umut ışığı olarak tanımladı. Kuveyt temsilcisi bu kararın tam olarak uygulanması çağrısında bulunarak ayrıca derhal bir ateşkes, Filistinli mültecilerin geri dönüşü ve insani yardımların güvenli dağıtımının gerekliliğine de dikkat çekti. Haziran 2024'te Güvenlik Konseyi 2735 sayılı kararı kabul etti. Bu karar Gazze'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunuyor ve Gazze şeridinde demografik ya da toprak değişikliği çabalarını reddediyor. Kuveyt temsilcisinin açıklamalarına devamla Katar'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi de şunları söyledi. Dünya Gazze'deki ateşkesi destekliyor ve bizler de bunun tam olarak uygulanmasını ve bölge ve dünya genelinde kalıcı bir ateşkes ve barışa yol açmasını istiyoruz. Öte yandan Fas'ın dört bir yanında 10 binlerce kişi Filistin davasına destek amacıyla gösterilere katıldı. Fas hükümeti Donald Trump'ın Beyaz Saray'da görevde olduğu dönemdeki İbrahim Anlaşması çerçevesinde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmiş olsa da halk hala Filistinlileri destekliyor. Filistin'e uluslararası desteğin devam ettiği bir dönemde Fas'ın 56 şehrinde Cuma günü bu ülkede 105 gösteri düzenlendi ve katılımcılar direniş eksenine ve Filistin davasına güçlü desteklerini yinelediler. Göstericiler ayrıca Amerika Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri etnik olarak temizleme planını kınayarak bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını talep ettiler. Bu gösteriler Fas hükümetinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım konusunda bugüne kadar net bir karşı duruş sergilememesiyle devam etmektedir. Amerika Başkanı Donald Trump 25 Ocak'ta Gazze sakinlerini Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkeleri yerleştirmeyi planladığını açıkladı. Bu teklif her iki ülke ve diğer Arap ülkeleriyle bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan olumsuz tepkiler aldı. Trump daha sonra Gazze'yi Amerika'nın kontrolüne alma planını da gündeme getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Siyonist rejim medyası, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen 18 Şubat tarihinden sonra Lübnan topraklarındaki işgalini sürdürme niyetinde olduğunu belirtti. Siyonist rejim medyası İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen 18 Şubat tarihinden sonra Lübnan topraklarındaki işgalini sürdürme niyetinde olduğunu belirterek Fransa'nın İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik önerisini reddettiğini duyurdu. Varsüden Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği haberine göre Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının belirlenen süresinin uzatılmasının ardından İsrail ordusunun 18 Şubat itibariyle Lübnan'ın tüm bölgelerinden tamamen çekilmesi gerektiği ifade edilmişti. Ancak Siyonist rejim işgalini sürdürmek ve bahaneler üretmek için çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bu bağlamda İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Fransa'nın İsrail ordusunun Lübnan'dan daha hızlı çekilmesini sağlayacak planını İsrail'in reddettiğini duyurdu. Daha önce Fransa Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında yer alan Fransız birliklerinin İsrail ordusunun 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan tamamen çekilmesini garanti altına almak için 5 kritik noktaya konuşlandırılmasını önermişti. Ancak Jerusalem Post'a göre İsrail bu öneriyi geri çevirdi. Siyonist rejim Kan Televizyonu ise İsrail kabinesindeki üst düzey bakanlara dayandırdığı haberinde İsrail'in Amerika'dan 18 Şubat'tan sonra Lübnan'daki bazı bölgelerde asker bulundurmasına izin vermesine talep ettiğini bildirdi.
Hizbullah'ın siyasi konseyinin kıdemli bir üyesi Lübnan hükümetinin Perşembe günü Beyrut Refik Hariri Havalimanı'nda yaşanan olaylara ve Tahran Beyrut uçağının inişinin engellenmesine yönelik başarısız tutumunu eleştirdi. Hizbullah'ın siyasi konseyinin kıdemli üyesi, Lübnan hükümetinin Beyrut Rafik Hariri Havalimanı'nda yaşanan olaylara ve Tahran Beyrut uçağının inişinin engellenmesine yönelik başarısız tutumunu eleştirerek Lübnan ile en iyi ilişkilere sahip olmasının İran'ın ülkenin yararına olduğunu belirtti. Pasdudin Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde Hizbullah Hareketi ve Lübnan'daki diğer siyasi aktörler Perşembe günü Beyrut Rafik Hariri Havalimanı'nda İran uçağının inişinin engellenmesine tepki gösterdi. Hizbullah Siyasi Konsey üyesi Galip Ebu Zeynep konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti. İran uçağının Beyrut'a inişinin engellenmesi nedeniyle Lübnan'da yolcuların mağdur olduğu olay karşısında Lübnan hükümetinin tutumu doğru ve başarılı olmamıştır. Ebu Zeynep, El Menar televizyonu yaptığı açıklamada Lübnan'ın İran ile en iyi ilişkilere sahip olmasının ülkenin çıkarına olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'dan İran ve Amerika ile dengeli ilişkiler geliştirme yönünde hareket etmesini istiyoruz. Lübnan hükümeti Amerika'nın emirlerine boyun eğmemelidir. Hizbullah'ın medya ve halkla ilişkiler birimi, Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda İran uçağının inişinin engellenmesi nedeniyle bazı Lübnanlı vatandaşların Tahran'da mahsur kalmasına ilişkin Perşembe akşamı bir bildiri yayımladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda uluslararası sistemdeki yapısal değişimlere dikkat çekerek dünyanın çok kutuplu hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Fars Tüde'nin İrna'dan nakden aktardığı habere göre Wang Yi, dünyanın çok kutuplu hale gelmesi tarihi bir süreçtir ve kaçınılmazdır ifadelerini kullandı. Çin'in bu yeni çok taraflı dünya düzeyinde istikrar sağlayıcı bir aktör olarak yapıcı bir rol oynayacağını belirtti. Çinli bakan hiçbir ülkenin diğerlerine tahakküm kurmaması gerektiğini ve tüm devletlerin eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Çin'in gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sistemdeki rollerin artırılmasını desteklediğini belirtti. Wang Yi, küresel istikrar için uluslararası hukuka bağlılığın önemine değinirken bu kuralların uygulanmasında çifte standartların olmaması gerektiğini söyledi. Konferansta konuşan Çin Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların krizleri çözme konusundaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çin'in her zaman diplomatik çözümleri ve küresel işbirliğini desteklediğini belirtti. Çinli bakan, korumacı ekonomi politikalarını eleştirirken küresel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çin'in ekonomik büyümesi küresel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor ve Avrupa'da dahil olmak üzere diğer ülkelerle işbirliğini genişletmeyi hazırız dedi. Özellikle kuşak ve yol girişimi gibi projelerle küresel ekonomik entegrasyona katkı sağlamak istediklerini de belirtti. Wang Yi çok kutuplu dünyanın da tarihi bir zorunluluk olmanın ötesinde artık yeni bir gerçeklik haline geldiğini vurguladı. Avrupa'nın çok kutuplu dünyada önemli bir aktör olduğunu belirterek Çin'in Avrupa'yı rakip değil ortak olarak gördüğünü ifade etti. Çinli bakan Pekin'in Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin 50. yıl dönümünü stratejik işbirliği ve diyalogları güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.
Amerikan Başkanı Donald Trump ve danışmanı ünlü milyarder Elon Musk'ın Amerikan bürokrasisini radikal bir şekilde azaltma kampanyasının cuma günkü son dalgası ile federal arazileri yönetmekten askeri gazilere bakmaya kadar her şeyi yapan 9500'den fazla çalışanı işten çıkardı. Amerikan medya kuruluşları tarafından bildirilen işten çıkarmalar Beyaz Saray'a göre Trump ve Musk'ın gönüllü olarak ayrılmaları için teklif ettiği gönüllü işten ayrılma teklifini kabul eden yaklaşık 75 bin çalışana ekleniyor. Bu 2,3 milyon kişilik sivil iş gücünün yaklaşık %3'üne denk geliyor.
Son haftalarda Amerikan Başkanı'nın Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğine dair açıklamalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile müzakere hazır olduğunu duyurdu. Parsudein Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Zelenski, Kiev ve müttefiklerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik bir plan üzerinde anlaşmasının ardından Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Fransa Haber Ajansı'na konuşan Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngilizce olarak şu ifadeleri kullandı. Ben Ruslarla görüşmeye hazırım. Ancak sadece tek bir Rus ile, Putin. Ama ancak Trump ve Avrupa ile ortak bir planımız olduğunda. Ancak bu plan kesinleştikten sonra Putin ile oturup savaşı bitirebiliriz. İşte o zaman görüşmeye hazırım.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, sınırların değiştirilmesine karşı çıkmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin değişmez stratejisi başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti, çevresindeki coğrafi bölgede her türlü sınır ve jeopolitik değişikliklere karşıdır. Ermenistan Tahran Büyükelçisi Grigor Hakobyan, Perşembe günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtır Ravanchi ve İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtır Ravanchi, bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ile bölgenin jeopolitiğinin değişmezliği konusundaki net tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile Mecid Tahtır Ravanchi arasındaki görüşme, Ermenistan ile İran arasındaki kirli ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlardaki önemini ortaya koyuyor. Söz konusu görüşmede Ermenistan Büyükelçisi, İran ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı olarak derinleştirilmesinin önemini vurguladı. Bu durum Ermenistan'ın özellikle ülkenin güvenlik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde güney komşusuyla ilişkilerini güçlendirme isteğine işaret ediyor. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'la ilişkilerin geliştirilmesine dış politikasında özel bir yer vermesi bu ilişkilerin Tahran açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.
Kafkasya'daki jeopolitik sınırların değişmezliği İran'ın vurgularından ve kırmızı çizgilerinden biri olarak kabul edilir. İran, bu sınırların tarihi ve birkaç bin yıllık bir geçmişi olduğuna inanıyor ve bu bölgede herhangi bir başlık altında bir koridor veya ulaşım yolu oluşturması durumunda İran'ın Ermenistan'a ve dolayısıyla Avrasya ve Avrupa bölgesine giden yolu keserek sorunlara yol açacaktır. Bu konu İranlı yetkililerin Kafkasya bölgesindeki komşu ülkelerin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de defalarca vurgulanmıştır. Daha önce İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sübhani, sınırların kapalı olmamasının Ermenistan'ın ulusal ve toprak bütünlüğü egemenliği altında olması gerektiğini vurgularken, Zengezur gibi konularda hayaller ve rüyalar hiçbir zaman gerçekleşmeyecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı da bölgesel barış, güvenlik ve istikrar sadece bir öncelik değil, aynı zamanda ulusal güvenliğimizin temel direklerinden biridir diyerek, komşularımızın toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit veya ister kuzeyde, ister güneyde, ister doğuda, ister batıda olsun sınırların yeniden çizilmesi kesinlikle kabul edilemez ve İran için kırmızı çizgi olarak kabul edilir, dedi. Ermenistan'ın İran'ın Karadeniz ve Avrupa'ya açılan önemli yollarından biri olduğu ve Ermenistan'ın İran ile sınır bağlantısının herhangi bir şekilde kesilmesinin Tahran'dan Avrupa'ya olan karayolu erişim yollarından birini engelleyebileceği bir gerçektir. Diğer yandan Ermenistan'ın İran tarafından açık denizlere ulaşabileceği de göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu nedenle İran her ne kadar Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın barış ve istikrarı sağlama çabalarını desteklese de bölgenin coğrafi ve jeopolitik sınırlarının değiştirmesine ve Kafkasya'daki tarihi ve transit yollarının engellenmesine kesinlikle karşı çıkıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail rejimi Batı Şeria'nın muhtelif bölgelerine yönelik vahşi saldırılarını sürdürmesi etrafında. Gazze'de ateşkes ilan edilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail rejimi özellikle son günlerde Batı Şeria'ya yönelik askeri saldırılarını tırmandırdı. Filistinli kaynaklar İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Batı Şeria'daki Tul Kerem kampı çevresine hedef aldığını ve İsrail askerlerinin Cenin şehrine daha fazla asker konuşlandırdığını duyurdu. Bu kaynaklar Tul Kerem şehri ve çevresine yönelik saldırıların aralıksız 20. gününde de devam ettiğini ve işgalcilerin Tul Kerem kampı yakınındaki evlere el koyarak bunları askeri kışlaya dönüştürdüğünü bildirdi. Siyonist işgalciler bölge sakinlerinin kuşatmasını şiddetlendirerek zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmalarını engelledi ve 26. gününde de Cenin şehri ve kampına yönelik saldırılara devam etti. Bu saldırılar şimdiye kadar 25 şehit bıraktı ve onlarca kişi de işgalcilerin saldırıları sonucu yaralandı. Bölgenin tüm altyapısı da harap oldu. Aynı zamanda Filistin Kızılayı yerleşimcilerin Beytullahim'deki El Meniya bölgesinde Filistinlilere saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail rejim ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine daha fazla askeri teçhizat ve asker sevk etti. Filistinli kaynaklar ayrıca Siyonist askerlerin Beytullahim'deki El Dehişe kampına baskın düzenlediğini bildirdi. İsrail rejim ordusunun 3 savaş birliği, Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 farklı noktada yani Cenin, Tul Kerem ve Tubas'ta askeri saldırılarına devam ediyor. Ve İsrail rejiminin 3 güvenlik teşkilatı Şabak'ta orduyla birlikte bu operasyona katılıyor. Buna ek olarak İsrail rejim ordusu son yıllarda ilk kez zırhlı personel taşıyıcılarını Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerine konuşlandırdı.
İsrail rejiminin Filistin'e direniş gruplarından 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonunun başlamasından sonra Gazze şeridinde gerçekleştirdiği soykırım suçları bugünlerde geniş çaplı Filistin'e göçüne tanık olan Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşanıyor. İsrail rejim ordusu Batı Şeria'nın kuzey kamplarında aktif olan Filistinli grup ve örgütlerle mücadele etmek ve Siyonist yerleşimcilere karşı herhangi bir Filistin eylemini ve operasyonu engellemek amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin kamplarındaki askeri saldırılarını artırdı. Siyonistlerin bir diğer şom hedefi ise Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin'in mütecilleri için kriz durumunu tırmandırmak ve sürdürmektedir. Filistin halkının da vahşi Siyonist saldırılara rağmen direniş grupları ile tam ve kapsamlı uyumu ve desteği durmazken üstelik bugün Hamas ve Gazze ve Batı Şeria'daki savaşçı grupların popülaritesi önemli ölçüde de artmıştır. Böyle bir durumda İsrail rejimi Filistin direnişi karşısında çaresiz kalması ve Gazze'deki hain plan ve hedeflerine ulaşamaması sonucunda Batı Şeria'da kriz yaratmaya yönelmiştir. Birleşmiş Milletler raporunda ise İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yıkıcı operasyon denilen bölgedeki Filistin'in mülteci kamplarında da yaşanmaz hale getirdi ve insanların defalarca yerinden olmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde Amerika'da Donald Trump başkanlığı döneminde bölgemizle ilgili çeşitli iddialar gündemde tartışılmaya devam ediliyor çeşitli medya mensupları tarafından. Donald Trump işe başlar başlamaz bölgeyi çeşitli gündemlerle ve başlıklarla tehdit etmeye başladı. En başta Filistin'i ve orada Gazze halkının Ürdün ve Mısır'a nakledilmesi ve orayı tamamen boşaltmaları yönünde bir takım iddialarda bulundu. Bu bölge ülkeleri tarafından çok büyük ve aslında şiddetli bir tepkiyle karşılaştı. İslam ülkeleri Gazze'nin toprakları bu ülkede ve özellikle bu bölgenin halkına aittir şeklinde net tutumlarını belirttiler. Biz de bugün sohbetimizde Amerika'daki bu şahsın işe başlar başlamaz böyle bir yaklaşımlarda bulunması ve İsrail için nasıl bir adım atacağı konusuyla ilgili planlarına kısaca bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Biden yönetiminden sonra biliyorsunuz iş başına gelen Trump burada özellikle İsrail rejimi Başbakanı Netanyahu ile görüştükten sonra bölgemizle ilgili çeşitli tehdit ve iddialarda bulundu. Bu tehditler İran'a yönelikti, Gazze'ye, bölgeye yönelikti, efendime söyleyeyim. Genel olarak direniş cephesiyle ilgiliydi. Ve en önemlisi burada İsrail'e bir toprak ayırma ve ona daha fazla alan tanıma girişimleri çok dikkat çekici. Gazze halkının tamamen temizlenmesi nasıl mümkün oluyor o bölgeden? Mısır ve Ürdün buna tepki gösterdi. Siz bu yorumları ve iddiaları nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Vallahi şöyle söylemek gerekiyor. Bunların hepsini dedi. Dünyanın başına deliği getirip oturttular. Bir dünyanın başına geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geçti. O bütün dünyayı bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Açıkçası bir tek Orta Doğu değil. Bütün dünyayı, bütün düşünün koskoca Kanada'yı tehdit ediyor. Benim eyaletimsin diyor. Panama kanalını alacağım diyor. Grönland Adaları'nı alacağım diyor. Avrupa Birliği'ne takıyor, ne bileyim. Hala özellikle Gazze konusunda Gazze'ye diyor satmalı diyeyim. Oraya düşünün, utanmadan, arlanmadan, haysiyetsiz bir vaziyette orada 50 bin insan ölmüş. Oraya kumarhane yapacağım. Orayı aynı dünya şeydeki Amerika'daki Las Vegas gibi kumarhane ve şey içki yerine dönüştürdüm. Yani bu ama bunu bu cüzü bir yerden alıyor demek ki böyle bir şey düşünmek gerekiyor.
Şimdi gerçekten öyle bir kapasite var mı bizim bölge ülkelerinde? 2 milyona yakın belki de aşkın bir topluluğu kendi içine alacak, kendisinin de tabiriyle Donald Trump'ın orada en yüksek refah koşullarında, yaşam koşullarında yerleşip hayatlarına devam edecekler gibi açıklamaları oldu. Böylesi durumlarda özellikle Mısır ve Ürdün'ün böyle bir kapasiteye sahip mi sizce? Yönetebilirler mi böyle bir durumu?
Ya Mısır'ınlar yönetmiyor ki Mısır, bütün İslam ülkelerini hemen hemen hepsini Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yönetiyor. Bir lobi, üçlü bir ayak var. İngiltere, Londra merkezidir. İngiltere bu işlerin başı planlar. Amerika onay verir, İsrail uygular. Son 1-470 günde biz konuştuk bu kadar. İşte katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor, insanlığa karşı suç işleniyor. Hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu onayladı. Buna rağmen hangi İslam ülkesinden bir karşı çıktı? Hangi İslam devletleri, hangi İslam konferansı, hangi Arap Ligi çıkıp da ya sen kimin malını kime bağışlıyorsun? Sen neden burada bu kadar insan katledilmiş? Buna hala bunlarla bakın. O bütün İslam ülkelerin hepsi İsrail'le ilişkilerini koparmadılar. Adama biraz da ödül verdiler. Ha, bilmiyorlardı ki dönüp kendilerine gelecek. Aynı bir şekilde şimdi Mısır'a diyor sen diyor böylesin. Suudi Arabistan'dan toprak bağışlıyor, Ürdün'den toprak bağışlıyor. Aha, siz şimdi kadar Siyonist rejimin arkasında durursanız sonuç böyle olur.
Doğru. Şimdi hocam bu tehditler İran'la da ilgili biliyorsunuz gündeme geldi. İran'ı da tehdit etti. İran'ın askeri gücünü, füze gücünü özellikle İran'ın nükleer konusuyla ilgili bir takım yine iddiaları vardı gündemde. Bölgede İran'ı da hedef aldı yani başkanlığının ilk günlerinde. İran'la ilgili Trump'ın tutumunu nasıl siz değerlendirirsiniz efendim?
Vallahi açıkçası ben bunu net söylüyorum. Ben her zaman yorumlarımda söylüyorum. Bir kere açıkçası her istediğini yapabilecek kapasiteye gelmiş. Çünkü biz gördük Suriye'de Rusya Suriye'ye sattı. Ve iki elde Suriye'ye teslim ettiler İsrail'e. İsrail geldi oradaki Suriye ordusunu yok etti. %100 donanmasını yok etti. Hava kuvvetlerini yok etti. Kimin gözünün önünde? Ahmet el-Şara yani Suriye hükümetinde sözde gelen milli hükümetin gözünün önünde. Bir itiraz etmediler. Kardeşim sen niye vuruyorsun Suriye'nin donanmasını? Neden ordusunu yok ediyorsun? Neden askeri tesisini yok ediyorsun? Bu nedenden dolayı hiç kimse ses çıkartmadı. Ses çıkartmayınca ne olacaktır? Yani bunu düşündüğümüzde açıkçası Rusya sattı bir kere. Ne anlaştı ne ettiyse bilmiyorum ama bir şekilde Esad'ın arkasını boşalttılar. Öyle olduktan sonra şimdi Çin ticaret işlerine bakar, ticaretine bakar şu anda. Bu nedenle dolayı açıkçası ben önümüzdeki dönemlerde Siyonist İsrail rejimi mutlaka bir tehlikeli işlere başvuracaktır, provokasyonlara başvuracaktır. Ve bunun sonucu tabii ki bilmiyorum. Yani açıkçası İran da bence çok bu İslam devletlerinin yanında baktığımızda, öncesinde İslam devletlerinin sordu, evet biz İsrail'in yanındayız diye açıklama yaptı. Bu nedenle de açıkçası hiç önümüzdeki dönemi ortada olsun çok iyi görmüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim hocam bize vakti ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.
Sağ olun, siz de efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist ve Kilis Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı hocamızla konuştuk. Röportajımızda Trump'ın bölgemizle ilgili yeni iddialar ve tehditleri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık kısaca. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com Arz Temze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Amerika'da demokrat temsilcilerin Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı muhalefetlerini belirttiğini, en az 350 hahamın Filistinlerin zorla göçüne karşı olduklarını duyurduğunu ve OPEC'te İran ham petrol fiyatının yükseldiğini belirtiyor. Keyhan gazetesi, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Amerika'nın bazı İranlı göçmenlere yönelik uygunsuz davranışını kınadığına dair haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika hükümetinin göçmenlere ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı davranışını haksız ve insan hakları normlarına aykırı bulduğunu belirterek kınadı. İsmail Bekai, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada göçmenlere yönelik uluslararası normlara uyulmasının önemine değinerek, İran vatandaşlarına yönelik sert ve insanlık dışı muameleyi kabul edilemez buldu ve Dışişleri Bakanlığı'nın yasal görevleri doğrultusunda İran vatandaşların haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı. Bu kapsamda Washington'daki İran Çıkarlarını Koruma Ofisi ve Güney Amerika'daki diğer diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine Amerika'nın sınır dışı edilen vatandaşlara her türlü yardımı sağlamaları için gerekli talimatların iletildiğini belirtti. İran, tüm İranlıların vatanıdır ve vatandaşlarımız özgürce vatanlarına dönebilir ve seyahat edebilir diyen Bekai, Dışişleri Bakanlığı'nın bu süreci kolaylaştırmaya ve bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu da sözlerini ekledi.
Cumhur İslami Gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Gazze planının küresel barış için büyük bir tehdit olduğunu belirttiğini, Malezya'da seçkin İranlı bilim insanlarına ödül verildiğini, İran ve Rusya'nın Batı Asya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtiyor. Kudüs Gazetesi, Mısır'ın Filistin halkının bağımsız bir devlete sahip olma hakkını vurguladığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Mısır Başbakanı, Mısır'ın Filistin halkının yanında olduğunu ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyledi. Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün gibi komşu Arap ülkelerine zorla yerleştirilmesine yönelik planını eleştirerek, Mısır'ın Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına tamamen karşı olduğu yönündeki tutumunun değişmez olduğunu vurguladı. Madbouly, Mısır'ın Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Mısır'ın Filistin'in durumunu değerlendirmek için acil bir Arap konferansına ev sahipliği yapacağını ifade etti. Mısır Başbakanı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve bölge sakinlerinin sorunlarını ve acılarını hafifletmek için yoğun çabalarını sürdüreceklerini ekledi. Trump, Siyonist rejim ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze şeridindeki yaşam koşullarının yokluğunu bahane ederek, Mısır ve Ürdün'den Filistinlilere yerleşim imkanı sağlamalarını istedi. Amerika Başkanı'nın bu açıklamasının ardından dünyanın birçok ülkesi, özellikle Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn gibi İslam ülkeleri bu plana karşı olduklarını bir bildiriyle açıkladı.
Tahran Radyosu.
Etemad gazetesi, Ukrayna'nın Trump'ın zorba siyasetlerinin kurbanı olduğunu, Trump'ın ultimatumu ardından Gazze ateşkesinin kaderinin belirsiz olduğunu, ordu hava kuvvetleri komutanının düşmana, İran'a el uzatmalarını asla izin vermeyeceklerini söylediğini duyuruyor. Cevan gazetesi, Gazze'de Trump planına karşı protesto yapıldığını belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
Gazze şeridinde yüzlerce Filistinli Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına karşı büyük bir protesto düzenledi. Göstericiler topraklarımızı terk etmeyeceğiz diyerek Filistin'in toprak bütünlüğünü savundular. Hamas'ın çağrısıyla Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Nuseirat mülteci kampındaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar yazılı pankartlar taşıdı. Gazeliler yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti. Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun ifadelerine yer verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'ı ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, bu podcast'te İran İslam Devrimi'nin oluşum sürecini batılı düşünürlerin bakış açısından aktaracağız sizlere. Bu yaklaşım İran Devrimi'nin yeni boyutlarını ve farklı yönlerini ortaya koyacaktır. Çünkü bu düşünürler genellikle devrim sürecini dışarıdan ve bilimsel teoriler ışığında değerlendirmişlerdir. Bu bakış açısı İran İslam Devrimi'ni daha kapsamlı ve ilgi çekici bir şekilde anlamamıza yardımcı olacak ve bizi onun derin ve gizli katmanlarıyla tanıştıracaktır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İslam İnkılabı'nın oluşum rivayetini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bugün önceki birkaç bölümde tartışılan konulara devam ederek Batılı düşünürlerin İran-İslam devrimi hakkındaki anlatımlarını tamamlamak için Fred Haliday'in görüşlerine odaklanmak istiyoruz. Haliday, uluslararası ilişkiler alanında önde gelen bir araştırmacı ve Batı Asya uzmanıdır. Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler üzerine çalışmaları olduğu gibi özellikle İran ve İran-İslam devrimi üzerinde de değerli araştırmalar yapmıştır. Podcast'in önceki iki bölümünde İran-İslam devriminin Yervan Abrahamyan'ın bakış açısından nasıl şekillendiğine değindik. Abrahamyan devrimin temel nedenini Şah rejiminin dengesiz kalkınma politikası ve mevcut siyasi yapının toplumsal değişimlere karşı esnek olmamasında görüyordu. Ayrıca İmam Hümeyni'nin kişiliğinin dini ideolojinin toplumsal ve siyasi hoşnutsuzluklara üstün gelmesinde belirleyici bir rol oynadığını düşünüyordu. Abrahamyan'a göre İmam Hümeyni'nin devrimdeki etkisini artıran faktörler şunlardı. Onun sade ve gösterişsiz yaşam tarzı, zulme karşı tavizsiz duruşu, siyasi zekası ve doğru zamanı değerlendirme becerisi ve geniş bir siyasi ve toplumsal kitleyi etrafında toplama yeteneği. Daha sonra Abrahamyan'ın İmam Hümeyni'nin muhalefet grupları arasında birlik ve uyum sağlamadaki sanatı ve bunun devrim sürecine olan etkisini nasıl açıkladığına değindik. Abrahamyan, devrimin omurgasını geleneksel orta sınıfın, özellikle din adamları ve esnafın oluşturduğunu ve onların İmam Hümeyni'yi kendi sözcüleri ve Ehl-i Beyt'in ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesaret, takva ve siyasi görüş açısından bir yansıması olarak gördüklerini belirtiyordu. Abrahamyan ayrıca İmam Hümeyni'nin yalnızca Doktor Ali şeriatinin takipçilerini kendisine çekmeyi başarmakla kalmadığı, aynı zamanda dini ağları kullanarak toplumun yoksul kesimlerine bilinç kazandırıp onları devrim için seferber etmesine de vurgu yapıyordu. Ve son olarak İmam Hümeyni'nin siyasi reformlar yoluyla çözüm arayan üst düzey din adamlarına üstün gelme sanatını ve bunun halkın devrim sürecine kitlesel katılımı üzerindeki etkisine değindik. Uluslararası ilişkiler ve Batı Asya meseleleri, özellikle Arap Yarımadası ve İran meseleleri konusunda uzman olan bir diğer ünlü Batılı yazar ve analist ise Fred Haliday'dir. Kendisi 1946 yılında İrlanda'da doğdu ve 2010 yılının Nisan ayında vefat etmiştir. O ayrıca 1967'de Oxford Üniversitesi'nden mezun olmuş, 1985-2008 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda uluslararası ilişkiler profesörü olarak ders vermiştir. Bir dil bilimci olarak dilin küreselleşmeyi anlama açısından kritik olduğunu savunan Haliday, Farsça, Arapça, Latince, Yunanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Portekizce dahil olmak üzere 12 dili biliyordu. Batı Asya üzerine uzmanlaşmak amacıyla bölgeye birçok kez seyahat etmiş ve bölgedeki hükümet yetkilileri, dini liderler ve muhalif gruplarla görüşmüştür. Haliday, emperyalizmin küresel değişimlerde ilerletici bir rol oynadığını düşündüğü için Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini, NATO'nun Bosna Hersek'e müdahalesini ve Amerika'nın Afganistan'a saldırısını desteklemiştir. Fred Haliday'in İran üzerine yazdığı ilk kitap İran, Diktatörlük ve Kalkınma adlı eseridir. Bu kitap 1978'de yani İran İslam devriminden bir yıl önce yazılmıştır. Haliday devrimden önce İran'da büyük bir halk hareketi beklemese de Şah rejiminin ciddi sorunlarla karşı karşı olduğunu vurgulamıştır. Devrimin gerçekleşmesinden sonra kitabı devrimle ilgili güncellenmiş içeriklerle İran Devrimine Giriş adıyla iki kez basılmıştır. 2009'da Londra Ekonomi Okulu'nda düzenlenen İslam Cumhuriyeti'nin 30 yılı başlıklı bir konferansta İran devriminin Fransız, Rus, Çin ve Küba devrimleriyle benzerlikler taşıdığını belirtmiştir. Şöyle, birincisi İran devriminde tıpkı diğer dört devrimde olduğu gibi Marksist, liberal ve dini muhalefet grupları birleşerek devrimi zafere taşımıştır. İkincisi, devrimin tek sebebi halkın seferberliği değil, aynı zamanda Şah rejiminin yönetim zaafları olmuştur. Ve üçüncüsü, İran devrimi diğer devrimler gibi kendi içinde ekonomik, ailevi ve eğitimsel olarak bağlantılı yeni bir yönetici sınıfı yaratmıştır. Halide, İran devriminin tarihin en modern devrimi olduğunu vurgulamış ve devrimin genellikle şiddet içermeyen bir süreç olarak geliştiğini belirtmiştir. Örneğin İmam Hümeyni'yi karşılamak için toplanan kalabalık, tarihteki en büyük insan topluluklarından biri olmasına rağmen herhangi bir şiddet olayına sahne olmamıştır. O ayrıca devrim sonrası İran'da farklı fikirlerin ifade edilmesine izin verilen bir ortam oluşturduğunu ve bunun diğer devrimci hükümetlerde görülmeyen bir durum olduğunu ifade etmiştir. Halide konuşmasının sonunda İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya tarafından hala tam olarak anlaşılmadığını belirtti. Fred Halide, Ayetullah Hümeyni ve onu destekleyen din adamlarının rolünü devrimin başarısında oldukça etkili bulmuş ve şöyle yazmıştır. İran devrimi, modernleşmeci bir otokrasiye karşı aşağıdan yukarıya kitlesel bir devrimdi. Bu devrimin başarısı İmam Hümeyni'nin siyasi liderliği ve onunla işbirliği yapan din adamları sayesinde gerçekleşti. Onlar sadece devrimin örgütsel çerçevesini sağlamakla kalmadılar, aynı zamanda kitlelerin seferber edilmesini mümkün kılan bir ideolojiyi de yaydılar. Halide, İmam Hümeyni'nin konuşmalarını ve vaazlarını analiz ederek İslam devrimi ideolojisini üç ilkeye dayandırmıştır. İlk ilke, bağımsız ve köktenci bir görünüme sahip olmakla birlikte, çağdaş dünyada ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde bir İslam devletinin kurulmasını mümkün kılan ve velayet-i fakihin merkezde olduğu yeni bir İslami yorumu içeren inanç ve itikattı. İkinci ilke, toplumu ve dünyayı mustazaf yani zulme uğrayanlar ve müstekbir yani zalimler olarak iki kutba ayırmaktı. Bu kavramlar Kur'ani terimler olup yeni bir anlamla halkın diline yerleşmiştir. İmam Hümeyni devrimci bir ülküyle toplumun yoksul ve mahrum kesimlerine yönelmiş ve onları seferber etmişti. Üçüncü ilke ise üçüncü dünyanın milliyetçi sembollerinden birine İslami bir renk ve karakter kazandırmaktı. Yani uzun zamandır İran'a zulmeden iki şeytan, Batı ve Doğu ya da emperyalist güçler Amerika ve Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele etmekti. Thank you. Fred Holiday, İmam Hümeyni'nin Müslümanlardan talebinin o kadar da saldırgan ve çatışmacı olmadığını düşünüyordu. Yani onlardan tüm dünya halklarının dinini İslam'a çevirmelerini istemiyordu. Ancak İslam dünyasını yabancıların işgal ve yozlaşmasına karşı korumalarını talep ediyordu. Bu bağlamda cihat savunmacı ve içsel bir özellik olarak görülüyordu. Ancak dünyayı üçüncü dünyanın mazlum ve mücadeleci halkları ile onların düşmanları olan gayrimüslim güçler olarak iki kampa ayırmaya yardımcı oluyordu. Holiday, İslam devriminin birçok yönünün ve özelliğinin İran'a özgü olduğunu, özellikle de din adamlarının devlet denetiminden bağımsız, ideolojik ve örgütsel yapısının Sünni toplumlarda görülmeyen bir özellik olduğunu belirtiyor. Holiday, İmam Hümeyni'nin ve bu bağımsız din adamlarının İslam devriminin şekillenmesi ve zaferindeki rolünü vurgularken, imamın ve devrimin en önemli başarılarından birinin, liderin ölümünden sonra iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak olduğunu düşünüyor. Ayetullah Haşimi Rafsanjani'nin Cumhurbaşkanlığına yapılan kesin oylamada görüldüğü gibi, devrim yanlısı din adamları ile İslam Cumhuriyeti rejimi arasındaki bağ ve birlik korunurken, iktidarın devri sorunsuz ve barışçıl bir şekilde gerçekleşti. Holiday bir başka noktaya daha dikkat çekiyor. İmam Hümeyni'nin liderliği döneminde özellikle de 8 yıllık savaş ve bununla bağlantılı ekonomik ve uluslararası sorunlar gibi birçok zorluğa rağmen halkın İmam Hümeyni'nin vefatına verdiği tepki onun ve devrimden doğan sistemin meşruiyetini gösteriyordu. Fred Holiday sistemin bu meşruiyetini iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesiyle ilişkilendiriyor ve şöyle yazıyor. Halkın İmam Hümeyni'nin vefatına verdiği tepkide görülen bir diğer nokta, devrimin özellikle de Ayetullah Hümeyni'nin devrim sonrası dönemdeki tüm zorluklara rağmen halk arasında kazandığı büyük otoriterdir. Devrim ve Irak'la 8 yıl süren savaş büyük acılar ve zorluklar getirdi. Ancak hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti 10 yıl geçmesine rağmen hala olağanüstü bir meşruiyete sahipti. İşte bu halk desteği Hümeyni yanlılarına iktidarın sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlama imkanı verdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın oluşum rivayetini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde Fred Holiday'in İslam devrimi hakkındaki görüşlerini ele alarak bu büyük olayın yeni boyutlarını aktarmaya çalıştık. Holiday, din adamlarının özel konumuna, İmam Hümeyni'nin önemli rolüne ve İran devriminin benzersiz özelliklerine dikkat çekerek onu insanlık tarihinin en modern devrimi olarak tanımlıyor. Ayrıca devrim sonrası iç ve dış baskılara rağmen İslam Cumhuriyeti sisteminin halk nezdindeki meşruiyetinin devam ettiğini ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine bunun açıkça görüldüğünü savunuyor. Ancak bu batılı düşünürlerin İran İslam devrimi hakkındaki analizlerinin sadece bir kısmıdır. Cevaplanması gereken daha birçok soru bulunmaktadır. Örneğin İran'daki Şii din adamlarının ideolojik bağımsızlığı nasıl oldu da böylesine benzersiz bir devrime yol açtı? Veya halkın birliği ve toplumun yoksul kesimlerinin devrimin oluşumundaki ve zaferindeki rolü neydi? Ya da İmam Hümeyni'nin liderliği ve din adamlarının bağımsız yapısının yanı sıra böylesine büyük bir dönüşümü mümkün kılan başka faktörler de var mıydı? Bir sonraki sohbetimizde bu soruları daha ayrıntılı ele alacak ve diğer akademisyenlerin İslam İnkılabı hakkındaki analizlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sa'd suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için, yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerinde yaş dolu gördüm. Ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeyi verdiği onca önüme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesine ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.